Efendim hayırlı bayramlar diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Fedakarlık başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe 111. Mümin bu ahdi gerçekleştirdiği takdirde fani olanı verip baki ve ebedi olanı almak itibarıyla yine Allah'ın büyük bir lütfuna erişmiş olur. Yine bu hakikate işaretle müminlerin başlarına bir musibet geldiğinde, biz zaten Allah'a aitiz, yine O'na döneceğiz. Dolayısıyla Allah yolunda feda ettiğimiz, sattığımız bu dünya hayatında başımıza gelen musibetlerin pek bir ehemmiyeti yoktur. Bunlara sabrederiz, takdire razı oluruz demeleri emredilmiştir. Lakin bunlardan fedakarlık kolay değildir. Zira insan kalbine tat kuran üç varlık can, mal ve evlattır. Bunlar nefse çok süslü gösterilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, asr-ı saadet boyunca defalarca ashab-ı kiramdan beyatler aldı. Bu beyatler, can ve malı Allah yolunda feda etmenin ikrar ve itiraflarıdır. Ancak bu kavli beyatleri fiilen de ispatlamaları için nice imtihanlar yaşadılar. Uhud'da erken bir vakitte ganimet derdine düşülmesi ve bu maksatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edilip Okçular Tepesi'nin terk edilmesi yüzünden Müslümanlar iki ateş arasında kaldılar. Zaferle başlayan harp bir anda hezimete döndü. Bir ara Allah Resulü'nün şehit olduğu şayiası yayıldı. O anda kimisi ne yapacağını bilemez şekilde şehre doğru kaçtı, kimisi bir yerlere sığındı. Ayet-i Kerime'de bu kaçanlara şöyle bir ikaz geldi. Muhammed ancak bir Rasul'dür. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandırır. Âl-i İmran 144. Bazı sahabilerse bu can ve malı Allah'a feda etme imtihanında büyük bir muvaffakiyet gösterdiler. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın amcası olan Enes bin Nadr radıyallahu anh, yeis içinde ne yapacağını bilemeyen bir takım müminlerden, alemlerin efendisinin şehit olduğu şeklindeki yanlış haberi duyduğunda büyük bir teslimiyet ve metanetle, ''Resulullah şehit olduktan sonra artık yaşayıp da ne yapacaksınız? Hadi siz de onun gibi savaşarak şehit olun.'' diye haykırdı ve müşriklerin üzerine hücum etti. Yeğeni Hazreti Enes anlatıyor. ''Amcam Enes Müslüman safları dağılınca arkadaşlarını kastederek, ''Rabbim, bunların yaptıklarından dolayı sana özür beyan ederim. Müşrikleri kastederek de bunların yaptıklarından da beriyim ya Rabbi.'' deyip ilerledi. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Müşrikler müste yapmış, uzuvlarını kesmişlerdi. Bu sebeple onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. Şu ayet amcam ve onun emsali hakkında nazil oldu. Müminler içinde öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözlerine sadakat gösterdiler. Onlardan kimi ahdini yerine getirdi, çarpıştı, şehit düştü, kimi de sırasını beklemektedir. Bunlar asla sözlerini değiştirmemişlerdir. Ahzab 23. Bu fedakarlıklar sayesinde Müslümanlar toparlandı. Hayatta olduğunu öğrendikleri peygamberimizin etrafında cem oldular. Hatta geri dönme ihtimali olan düşmanı Hamraul Esed'e kadar takip dahi ettiler. Daima zaferleri getiren sır Allah yolunda fedakarlık olmuştur. İç dünyada da dış dünyada da, zira bütün fetihler önce gönülde başlar. Hz. İbrahim, Halilullah, Allah'ın halili, dostu olma şerefine mazhar olan tek peygamberdir. Onu bu müstesna mevkiye eriştiren de gönle taht kuran üç husustan, can, mal ve evlattan, huzur ve teslimiyet içinde fedakarlık edebilmesi olmuştur. İlk imtihan candan oldu. İbrahim aleyhisselam, kavminin şenliğe gittiği bir gün puthaneye gidip putları kırmıştı. Daha önce de putlar aleyhinde konuştuğu için kendisini yakalayıp sorgulayacaklarını ve cezalandırmak isteyeceklerini biliyordu. Bu tehlikeli hareketi her şeyi göze alarak yapmıştı. Gerçekten de onu kavmin önüne getirip sorguladılar. O da bunu fırsat bilerek putların acziyetini, konuşamamalarını, kendilerine zarar veren bir insana mani olamamalarını onlara itiraf ettirmiş oldu. Canı pahasına muazzam bir tebliğde bulunmuş oldu. Bu acziyet itirafına rağmen İbrahim aleyhisselamı yakarak cezalandırmaya karar verdiler. Devasa bir ateş yaktılar. Nemrut'un emriyle onu mancınıkla bu ateşe attılar. Allah yolunda canından geçmiş olan, yanmayı göze almış olan Hazreti İbrahim bu esnada meleklerden gelen yardım tekliflerini "Ateşi ancak yakan söndürür" diyerek reddetti. "Allah bana yeter" dedi. Huzur içinde şehadete yürüdü. Lakin Allah Teala ateşi gülzar eyledi. Böylece putperest kavme bir kere daha gittikleri yolun batıl olduğunu göstermiş oldu. Hazreti Mevlana der ki, "Sende İbrahimlik varsa korkma, ateş İbrahimleri tanır, yakmaz." Sırada mal imtihanı vardı. Hazreti İbrahim koyun sürülerine sahip olmuştu. Mal imtihanı için yanına beşer suretinde Cebrail aleyhisselam geldi ve ondan bu koyunları istedi. Hazreti İbrahim, Allah'ı zikretmesi karşılığında hepsini ona vereceğini söyledi. Yani malı, hakkı tebliğ yolunda bir malzeme olarak değerlendirdi. Cebrail aleyhisselam, kendisini tanıtıp bunun bir imtihan olduğunu belirttikten sonra Hazreti İbrahim bu malları yine de geri almadı. Allah yolunda vakfetti. Son imtihan evlat imtihanıydı. Hazreti İbrahim hak dini tebliğ ediyor ancak ona neredeyse kimse iman etmiyordu. Sadece yeğeni Lut ve kavminden pek az kişi ona inanmıştı. Nesil endişesiyle Hakk'a iltica etti. "Ya Rabbi, bana salih evlatlar lütfet" diye yalvardı. Ayet-i kerimede niyazının kabulü şöyle ifade edildi. İşte o zaman biz ona, İbrahim'e, halim bir oğul, İsmail'i müjdeledik. Cenab-ı Hak bir rüya ile Hazreti İbrahim'e evladını kurban etmesini işaret etti. Rüyanın 3 kere tekrarlanmasıyla Hazreti İbrahim bunun bir emri ilahi olduğunu iyice anladı. Zira peygamberlerin rüyaları da vahiydir. Bu muazzam kurban emrini oğluna da anlattı. O da büyük bir teslimiyet içinde kabul etti. Ayet-i kerimede şöyle beyan buyurulur. İsmail babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince babası, "Yavrucuğum, rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün, buna ne dersin?" dedi. O da cevaben, "Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun" dedi. Daha önce can ve malını hak yolunda feda eden Hazreti İbrahim, evladını da feda etmeye hazırdı. Çünkü Cenab-ı Hakk'a olan muhabbeti evladına olan muhabbetten öndeydi. Lakin Cenab-ı Hakk'ın muradı onun evladını kesmesi değildi. Feda edebilecek derecede kalbini muhabbetullah'tan gayrı sevgililerden tasfiye etmesiydi. Bu sebeple İsmail aleyhisselam yerine gökten bir koç indirildi ve kurban edildi. Ayet-i kerimede şöyle anlatılır. Her ikisi de teslim olup İbrahim onu alnı üzerine yatırınca, "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır, çok zor bir imtihandır" diye seslendik. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Saffat 107-111. Hazreti İbrahim can, mal ve evlat imtihanlarını geçerek Halilullah oldu. Ayet-i kerimede geçtiği üzere Hazreti İbrahim'in ahir zaman ümmeti arasında da namı büyük oldu. Bugün ümmeti Muhammed her namazın sonunda meali şu ifadeler olan salatla dua etmektedir. Allah'ım, İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. Allah'ım, İbrahim'e ve âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. İsmail aleyhisselam da küçük yaşta büyük bir teslimiyet ve sabır imtihanı verdi. Babasıyla beraber bu iki peygamberin sulbünden, neslinden Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yani Habibullah'ın, Allah'ın sevgilisi olan ahir zaman nebisinin ataları bu büyük fedakarlığı gösteren peygamberler oldu. Sırf bu iki hususa baktığımızda fedakarlığın Allah katında ne büyük bir semeresi olduğunu görürüz. Hac ve Kurban Bayramı da bu büyük hadisenin hatıralarını kıyamete kadar taşımaktadır. Haçtaki şeytan taşlama ibadetimiz, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hacer validemizin hak yolundaki fedakarlığı baltalamak isteyen şeytanı taşlamalarını temsil eder. Bizler sadece eûzü çekmekle ve haçtaki temsili taş atmakla kalmamalı, hayatımızın her safhasında şeytanın vesveselerini taşlamalıyız. Yani onun vesvese ve ivalarına kulak tıkayarak onu uzaklaştıracak feyiz ve ruhaniyet dolu zikir, ibadet ve fedakarlıklara yönelmeliyiz. Kurban Bayramı da fedakarlığın ehemmiyetini ifade eden bir başka hakikattir. Dinimizde senede iki bayram lütfedilmiştir. Ramazan Bayramı, takva ile yaşanan bir ayın sonunda ikram edilir. Ramazan bir kulluk talimi, bayram da onun şehadetnamesidir. Bunun ömre teşmili, kulluk içinde bir ömrün sonunda hüsn-i hatime içinde bir son nefes bayramına erişebilmektir. Kurban Bayramı da Allah için yapılan fedakarlıkların kulu Hakk'a yaklaştıracağını, ona dostlukta mesafe kazandıracağını temsil eder. Bayramlar tatil günleri değil, bu hakikatleri tefekkür ederek içtimaileşmek, başta anne, baba ve akrabalar olmak üzere komşu, eş ve dostun hatırlarını sormak, serviler alemini yani kabirleri ziyaret etmek, bilhassa da kimsesizleri, fakirleri ve yoksulları ikramlarla sevindirmek için bahşedilmiş günlerdir. Hakikaten dünya ve içindekiler değersizdir. Onun yegane değeri kulu Allah'a yaklaştırmada vasıta olabildiği kadardır. Hafız-ı Şirazi der ki, ömrü ve malı dost yolunda feda etmedik. Yazıklar olsun, aşk yolunda bu kadarcık da bir fedakarlık bizden çıkmıyor. Mevlana Hazretleri de benzer şekilde şöyle der. Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci mercan da nedir? Yüce bir sevgiye harcanmadıktan, yüce sevgiliye feda edilmedikten sonra. Sahabi işte bu gerçeği anlamıştı. Can, mal ve evlat, ev, bark, memleket sevgisi, bütün bunlar Allah ve Resulünün yolunda, Allah Resulü ile ahirette beraber olabilmek aşkına feda olmalıydı. İşte bu şuurla sahabi, Afrika'ya, Kayravan'a, Semerkant'a ve Çin'e giderken hiç endişe etmedi. Memleketini, evini, barkını terk etmekten dolayı bir üzüntü duymadı. Yolculuklarında başına gelebilecek tehlikeler için de korku ve endişeye kapılmadı. Onlar fedakarlığın lezzetiyle her türlü zorluğu yendiler. İslam nimeti ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabi olma lütfunun şükrünü eda etme gayretinde oldular. Biz de ancak fedakarlıkta bulunarak Allah'ın rızasına erişebiliriz. dostluğunda mesafe kat edebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine de ancak onun dini yolunda fedakarlık ederek nail olabiliriz. Hadis-i şerifte buyrulur, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu müjdeye inşallah nail olabilecek bir fedakarlık yaşamamız lazımdır. 2,5 senelik hilafetiyle İslam tarihine en büyük imzalardan birini atan Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin hayatında da bu büyük fedakarlıkları görürüz. O, halife olmadan önce heybetli, müheykel, pehlivan yapılı bir zat idi. Hilafet mesuliyeti ve bu makamın enaniyetine kapılmamak için gösterdiği riyazatla adeta eriyip gitti. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi anlatır. Bir zamanlar Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhle Medine-i Münevvere'de karşılaşmıştım. O vakit gayet yakışıklı, terü taze bir gençti ve bolluk içinde yaşıyordu. Daha sonra halife olduğunda yanına gittim. İzin isteyip içeri girdim. Onu görünce şaşırdım ve yüzüne şaşkın şaşkın bakmaya başladım. Bana, "Ey Muhammed, niçin öyle hayretle bakıyorsun?" dedi. "Ey müminlerin emiri, renginiz uçmuş, bedeniniz yıpranmış, saçlarınız ağarmış ve dökülmüş. Sizi bu halde görünce hayretimi gizleyemedim." dedim. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bana şöyle dedi. "Ey Muhammed, beni kabre konulduğumdan 3 gün sonra görsen kim bilir ne kadar şaşıracaksın. O zaman karıncalar gözlerimi çıkarmış, gözlerim yanaklarımın üzerine akmış, ağzım burnum kan ve irinle dolmuş olur. İşte o zaman beni hiç tanıyamaz ve daha çok şaşırırsın. Şimdi bunları bırak da sen bana İbni Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi tekrar et." Onun sözlerinden şu hakikati anlıyoruz. Bu ömrü zaten toprağa kurban edilecek tenin rahatı ve güzelliği için feda etmek ahmaklıktır. Cenab-ı Hak buyurur, çalışmıştır boşuna. Gâşiye 3. Bu beden de bu dünyada sahip olduğumuz her türlü imkan da ancak ebedi hayata bir malzeme edilirse değerli olur. Bunun yolu da onları Allah yolunda feda etmektir. Onun arkadaşının sözlerine ehemmiyet vermeyip değiştirmeye çalışması da duyduğu methü senalarla nefsinin bu halden bir pay çıkarmasına mani olmak gayesine matuftur. Câlibi dikkat bir husustur ki, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu fedakarlıkları tek başına değil, ailecek yaptı. Hilafete gelince ailesinin hulliyatını, mücevherlerini Beytülmal'e bağışlamasını sağladı. Kendisi gibi evlatlarını da riyazat içinde yaşamaya alıştırdı. Halife çocukları oldukları halde kızları kebaplar, leziz ve kıymetli yemekler değil, fakir halktan kişiler gibi mercimek ve soğan yerlerdi. Onlara maddi miras değil, gönül mirası, İslam karakter ve şahsiyeti mirasını bıraktı. Evlatlarına servet bırakmasını telkin edenlere, "Eğer salih olurlarsa servete ihtiyaçları yoktur. Allah onların velisi olur. Eğer sefih olurlarsa Allah sefihlere para verilmemesini emretmiştir." demişti. Yani Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i Allah'ın emrine teslim olma yolunda güzelce terbiye etmesi gibi Ömer bin Abdülaziz de evlatlarını halife çocuğu olarak şımartmak yerine bir zahidin, bir abidin evladı olarak Allah yolunda fedakar birer genç olarak yetiştirdi. Onları gönül kıvamında sevgiyle yetiştirmiş olmalı ki tıpkı İsmail aleyhisselam gibi onun evlatları da buna itiraz etmediler. Gönülden tabi oldular. Evlat imtihanını biz de böyle anlamalı ve hayata geçirmeliyiz. Aile olarak Allah'ın emrine boyun eğen, bu noktada nefis ve şeytanın telkinlerini reddeden, emrolunduğumuz ne varsa yapmaya amade birer fert olmalıyız. Sigara içen bir babanın oğluna "sigara içme" demesi boştur. Demek ki evladından Allah yolunda fedakarlık isteyen anne ve babalar, önce kendileri bu şuura sahip olmalıdır. Evlat imtihanında muvaffakiyetin yolu İslami bir eğitimdir. Dünyevi eğitimi uhrevi eğitimle mezcetmek, daima uhrevi tahsilin manevi şuurun daha ağır basmasını temin etmektir. Kur'an tahsilini asla ihmal etmemektir. Bu tahsilde dikkat edilecek bir husus da şudur. İlim sadece zihne bilgi depolamaktan ibaret olmayacak. Zihni bilgiler kalpte hazmedilecek, hazmedildiği derecede de kalpte hikmet meydana gelecek. Bu hikmet neticesinde muhabbetin getirdiği bir bereket, bir adab meydana gelecek. Netice Resulullah Efendimizin edebiyle edeplenebilmek, ahlakıyla ahlaklanabilmek. İşte tahsilin gayesi. Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyhin gönlündeki mesuliyet hissinin ne kadar derin olduğunu hanımı Fatıma şöyle anlatır. Bir gün Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdim. Namazgahında oturmuş, elini alnına dayamış, durmadan ağlıyor, gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ona, "Nedir bu halin?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. "Fatıma, bu ümmetin en ağır yükünü omuzlarımda taşıyorum. Ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, sırtına giyecek elbisesi olmayan muhtaçlar, boynu bükük yetimler, yalnızlığa terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyarlarındaki Müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya takati olmayan muhtaç yaşlılar, aile efradı kalabalık olan fakir aile reisleri, yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe yükümün altında ezilip duruyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için bana itap ve serzenişte bulunursa, ben nasıl cevap vereceğim?" Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin bu samimi duygu ve heyecanı ümmete de sirayet etti. Onun kısacık devrinde insanlar takvada, ibadet ve taatte, fedakarlıkta yarışır oldular. Öyle ki bazı şehirlerde zekat verilecek fakir bulunamadı. Toplanan zekatları sarf etmek için köleler satın alınıp azat edildi. Hazreti İbrahim'i ateş yakmadı. Hazreti İsmail'i bıçak kesmedi. Asr-ı saadette kalabalık ve güçlü müşrikler Müslümanları yok edemedi. Çünkü İslam tarihi boyunca görüyoruz ki müminlerde fedakarlık varsa Allah'ın yardımı tecelli eder. Cenab-ı Hak Bedir'de olduğu gibi melekleri gönderir. Hendek'te olduğu gibi görünmeyen ordular indirir. Müşriklerin gönüllerine korku salar. Onlara müminleri iki kat gösterir. Türlü vesilelerle kullarına yardım eder. Tarihte bu yardımların nice şahidi vardır. İstanbul'u fethetmek için sahabe asrından itibaren seferler başladı. Nice muhasaralar gerçekleştirildi. Ancak 8 asır geçtiği halde fetih bir türlü gerçekleştirilemedi. Çünkü sarp kaleler, hendekler, denizle çevrilen kısma yaklaşmanın zorluğu, Haliç'in zincirlenmesi, surlardan dökülen kızgın yağlar, ateşler, deniz yolundan içeri girmesine mani olunamayan yardımlar gibi nice maddi engel vardı. Bu fethi Cenab-ı Hak kime müyesser kıldı? Hadis-i şerifte müjdelendiği gibi şuur ve fedakarlıklarıyla ne güzel methine layık bir emire ve askerine. Kendisini adeta fetihte fani kılan, çocukluğundan itibaren fetih planlarıyla büyüyen, ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır diyerek fetih aşkı ve iştiyakından dolayı atını denize süren ve bu yolda şehit olmayı göze alan Mehmet Han'a ve ateşler ve kaynar yağların döküldüğü ölüm saçan surlara doğru koşarken, müjdeler olsun şehitlik sırası bize geldi diyen fetih askerine. Hakikaten İstanbul'un fethinde gemilerin dağlardan yürütülmesi gibi nice muzafferiyetler Allah'ın yardımıyla gerçekleşti. Çanakkale'de bu ilahi yardımı görürüz. Kibirli İngiliz ve Fransız gemilerini boğazın sularına gömen topçu atışı, maddi imkanlarla değil, fedakarlığın sayesinde lütfedilen ilahi yardımla müyesser olmuştur. Eldeki mevcut 26 mayın ilahi teyitle tam yerlerine yerleştirilmiştir. Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz kumandan tarihçi Hamilton da bu hakikati şöyle itiraf etmiştir. Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik. Kulluk imtihanı her merhalede başka bir fedakarlığı gerektirir. Zaferden sonra da onu korumak için fedakarlıklar icap eder. Fedakarlıklardan sonra dikkat edilecek husus, şeytanın fısıltılarından kendimizi korumamızdır. O şeytan fısıltılarından biri, enaniyete kapılmaktır. Nitekim, yazımızın başında zikrettiğimiz Uhud'daki dağılmanın hikmet ve sebeplerinden biri de, Bedir'den sonra bir miktar enaniyet hissiyle zaferi nefislere izafe etmenin bir neticesi oldu. Bütün muvaffakiyetleri, zaferleri ve hayırları Rabbimize izafe edeceğiz. Bunlardan asla nefsimize pay çıkarmayacağız. Kusurlarıysa daima nefsimizden bilecek, istiğfarla dergâh-ı ilahiye iltica edeceğiz. Nasr suresi bu hakikati ne güzel ifade eder. Bu surede Allah'ın yardımı ve fetih gelip insanların fevç fevç İslam'a girdiklerini görünce Rabbini hamdle tesbih et ve Allah'tan bağışlanma dile buyurulmuştur. Peygamberimiz bu sebeple Mekke fethinde şehre muzaffer bir kumandan edasıyla değil, devesinin üzerinde adeta secde eder vaziyette girmiştir. Bu esnada ashabına da zaferin enaniyetine kapılmamaları için Allah'ın esas hayat ahiret hayatıdır buyurmuştur. Bir başka şeytan fısıltısı da riya ve sümadır. Yani Rabbimizin lütfuyla nail olunan amelleri kulların bilmesinin istenmesidir. Onlar görsün istemektir. Bu menfi duygular fedakarlıkları iptal eder. Çünkü Allah için değil, kullar için sergilenmiş olur. Tevhidin ortaklığa tahammülü yoktur. Hak dostları bu sebeple kerametlerini gizlemiş, nafile ibadet ve taatlerini, riyazatlarını mahfi tutmuşlardır. Bir misal, Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh son derece mahviyet sahibiydi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün onun üzerinde kıymetli bir elbise görmüştü. Buna taaccüp ettiğini bildirince Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh altındaki kıldan dokunmuş sert yün elbiseyi göstermek mecburiyetinde kaldı. İçinde yaşadıkları devirde maddi imkanlar bollaştığı için herkesin giydiği güzel elbiselerden giymenin daha münasip düşeceğini ifade ettikten sonra ''Alttakini Allah için giydik, üsttekini de sizin için giydik. Allah için olanı gizledik, sizin için olanı da ishar ettik.'' buyurdu. Cenab-ı Hak, can, mal ve evlattan fedakarlık edebilen, bu üç nimeti put eylemek yerine Allah'ın rızasını, Resul-i Ekrem'in şefaatini ve cenneti kazanma malzemesi eyleyebilenlerden eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Fedakarlık başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından aktardık yazımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.